Ayrım 16. Çöküş, mahşerin yalnızı. Cavit Kırcı. Sayfa 166. Hilmi Cevdet bende şaşırtıcı bir hızla güven duygusu oluşturmuştu. Bu adam söylediklerini yalnızca söylemiyor, aynı zamanda yaşıyordu. Bir tarikat mensubu gibi bir lokma bir hırka yaşıyordu. Lakin dine karşı bir mesafesi olduğu düşüncesi ayan beyan ortadaydı. İştirakta Hilmi Bey bu konuda... İştirak ve derginin yazarı Hilmi Bey'in ismi geçince birden durdum ve onun koluna yapıştım. Sen iştiraki biliyor musun?
Bilmek mi? Ne kelime ifla olmaz bir okuruydum. Lakin sana o korkuları verenler onu susturamayınca kapattılar. Hilmi Bey'i de çok severim. Benim ismimi Hilmi Cevdet diye bildin değil mi?
Evet.
Değildir. Benim asıl adım Rüknettin. Baba annem dini bütün bir kadın olarak dinin rüknü diye bu adı koymuş. O da hakça dağıtım, paylaşım gibi mevzuları, benim gibi kavramları kullanmadan, haram, helal, adalet gibi dini terminolojiyle kullanarak yaşayan biriydi. Allah'a da peygambere de inanırım ama o kadar. Müslümanlara ise inanmam. Halkın her tabakasına inanırım, üst tabaka hariç. Sözü evirip çevirmeyeyim. Hilmi adını ben almadım, bana sahaflar esnafı taktı. Hilmi Bey'i çok okuduğum için.
Ya Cevdet?
Onu da Beyazıt kahvecileri verdi. Tarihi Cevdet'i de çok okurum ben. Güvenilir ve anlayışlı ortamlarda onların fikirlerini, yazılarını anlatırım. Oradan oraya, şuradan şuraya Hilmi Bey ve Cevdet Paşa gibi birçok insana ait fikirleri taşır anlatırım. Yani anlayacağım ben dünyanın en ağır yükleri olan fikirleri ve bilgiyi taşıyan bir hamalım. Esnaf benim bu istekli yönümü bilip de iki değerli aydın insanı benimle ilişkilendirdi. Önce onlara kızmıştım, sonra vazgeçtim. Hiç değilse bu taşıdığım adları duyanlar bu iki ismi bilirler dedim. İştirak okuyup okumadığımı sordu, sen okur musun?
Düzenli okuyucusu değilim, daha doğrusu bir sahaftan elime geçti. Kitapların arasında unutulmuş. Merak edip okuyunca farklı bir soluğu olduğunu anladım.
Unutulma değil o. Eski bir taktiktir. Sakıncalı yayınları açıktan dağıtamayınca taraftarları güvendikleri okuyuculara böylece verirler. Demek sen güvenilir kabul edilebilecek bir okuyucusun. Sosyalist misin?
Bu soru üzerine birden ürperdim. Sosyalizm demek de ne demek? Dünya bu kavramı neredeyse son 100 yıldır tartışıyordu. Ama bu uğurda ben idadi öğrencisiyken Rusya'da bir ihtilal denemesi olmuş ve kanla bastırılmıştı. Bu soru karşısında Hilmi Cevdet'e karşı az önce hasıl olan güven duygum birden sarsıldı. Ya o cemiyetin devletin bir hafiyesi ise, ya da Sultan Hamid zamanındaki gibi bir jurnal teşkilatını bizlerden habersizce cemiyetle teşekkül ettirmişse, ya beni düşman addederlerse? Bu sualler çevresindeki memleketteki ailem aklıma geldi. Onları kahredecek bir son yaşamaktan korktum. Birden ağzımdan kısaca bir cevap dökülüverdi. Ben yalnızca meraklı bir okuyucuyum.
Ailem var mı?
Var.
Çocuk?
Yo, evli değilim. Ailem memleketimde.
O halde bağlı bir insansın. Henüz aile sorumluluğunu taşımıyorsun aslında. Seninkisi kan bağı.
Ama onlara karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Okuyucuyum demiştin değil mi?
Evet, ben de senin ancak o kadar olacağını düşünüyorum zaten.
Neden?
Daha fazlası olamazsın. Bir sosyalist ise hiç. Hatta herhangi bir fikrin samimi bir sahibi dahi olamazsın.
Kırıcı olmaya devam ediyorsun ama.
Kırıcı değilim, sadece gerçekleri söylüyorum ve gerçekler seni kırıyor. Sana kızmıyorum da. Bir fikre sahip olmanın yolu onun acısını çekmekten geçer. İnsan acıyı kendi arzulamaz ki. Bu kaderin çizdiği yolun sonucudur. Bir aile kurarsan belki de bir fikrin gerçek bir savunucusu olursun. Şu halinle yalnızca bir fikri sevebilirsin.
Bir an durdum, düşündüm. Fatma Safiye Hanım da benzer tavırlar sergileyerek ve benzer sözler söyleyerek konuşmuştu. Açık etmediği ancak sezdirebildiği fikrinin ağırlığını taşıdığını hissettirmişti Fatma Safiye. O da çoluk çocuğa karışmış da olsa bir bedel ödemişliğin sahipliği içinde yaşayan bir insandı. Tıpkı Hilmi Cevdet gibi. bu insanların arasından bir de onurlu insan tipine hiç yakışmayan ve istemesem de bu gibi durumlarda hayalimde de olsa ortaya çıkan, ortaya çıkmak ne kelime, adeta sırıtan Ahmet Salih vardı ki, o hiçbir bedel ödememişliğin hoyratlığı içinde, fikirsiz ve ancak fikir sahiplerinin sırtında bir asalak gibi yaşayanlardandı. Bir ışık hızıyla tüm bunları zihnimden geçirdikten sonra, haklısın, gerçekler beni kırıyor. Aileme karşı olan sorumluluğu
seni bağlıyor.
Evet.
Anlayışla karşılarım. İnsan bu. Yalnızca kendisi için yaşamaz ya. Yaşamamalı da.
Fakat beni ben olmaktan alıkoyacak kadar bağlıyor.
Mesela?
Onlara karşı taşıdığım mesuliyet nedeniyle yeterince cesur olamıyorum.
Mesela'ya devam edelim.
Mesela Trablusgarp Harbi.
Ne olmuş Trablusgarp'a?
Şaka yapıyorsun galiba, bilmiyor musun?
Bir de senden dinleyelim.
Trablus'lu din kardeşlerimize çok üzüldüm. Kahroldum. Sanki ben yaşamışım gibi düşündüm. Onlar için tek bir muhalif.
Söz dahi edemedin.
Evet.
Peki ne olaydı Trablus'lu kardeşlerin için üzülmezdin?
Bir şeyler yapabilseydim.
Savaşmak gibi mi?
Onu hiç düşünmedim.
Müslüman mısın? Elhamdülillah.
Bak, ben kendimde eksiklik bulduğum için senin kadar emin konuşamadım.
İslam zulme karşı durmayı emreder.
Evet, durdum işte.
Durmak istedin.
Evet.
Durmadın yani.
Duramadım.
Trablusgarp Harbi'ne dönelim.
Bir şey yapsaydın ilk kimlere yapardın? İtalyanlara mı? Yo, ilk hükümete yapardım.
Neden? O kadar ahmak oldukları için.
Ahmak? Bu sözü bilinçli mi kullandın? Bu soru üzerine bir kez daha Hilmi Cevdet'ten şüphelenmeye başladım. Bu yoksa gerçekten bir hükümet casusu muydu?
Yo, birden öyle çıktı ağzımdan.
Korkma, bunu bilerek kullandım bence. Haklısın da. Ya Zeydi imamlara bir şey yapar mıydın?
Evet, kesinlikle. Neden?
Onlar da ahmak da ondan. Aldandılar.
Aldandılar, evet.
Çünkü basiretleri bağlıydı.
Bağlıydı.
Çünkü İstanbul'daki hükümet Yemenli Müslümanları ikna edecek kadar samimi değildi. İtalyanlar Habeş diyarının tam karşısındaki Yemen'e sızdılar ve...
Ve...
Peki İtalyanlara hiç mi bir şey yapmazdın?
Eğer bunları engelleyebilseydik İtalyan tehlikesi diye bir şey olmazdı ki.
Peki ya Hamid'e?
Ona ne yapayım ki?
O da matbuatı kısıtlamıştı.
Kısıtlamasa ne olurdu?
İtalyan sermayesi de ne haltlar yediği ayan beyan ortaya çıkardı. Böylece işgalin altyapısı olamazdı.
Katılıyorum. Hamid dönemindeki kapalılık kısıtlanmış hürriyet denetlenemeyen bir devlet gücünü yaşattı.
Güç algısı herkesçe kabul edildi ama bu güç sivil murakıplarca kontrol edilmediği için iç unsurlarca vasfı anlaşılmadı. Böylece memleket ne taşıdığı yükün gerçek ağırlığını bilebildi ne de pazusunun gerçek gücünü. Varsayımlar üzerine kurulu bir güç ve taşınan ağırlık üzerinden hareket edildi. Bu konuşmalardan sonra benim payıma susmak düştü. Sıradan bir hamal parçası olarak gördüğüm Hilmi Cevdet, sorgulamaları ve tespitleriyle beni hallaç pamuğu gibi atmıştı. Hilmi Cevdet'in ne olduğunu anlayamadım ama bu sayede memlekette bu tür insanların da vardığını öğrenmiş oldum. Her şeye rağmen Hilmi Cevdet ile sürekli bir ilişki kurup kuramama konusunda tereddütlerim hasıl olmuştu. Zira aileme karşı taşıdığım sorumluluklar bende korku oluşturuyordu. Çünkü Hilmi Cevdet tehlikeli sularda yüzüyordu. Beni gelmek istediği manifaturacının yanına kadar getirdi. Buradan vedalaşarak ayrıldık. Manifaturacıda eşimi gördükten sonra bundan sonra günlerin ne getireceğini beklemeye koyularak fakirhaneme doğru yola koyuldum. Günlerin ne getirdiği az zamanda belli oldu. Nafia vekaletinde yaşanan gelişmeler artık ayan beyan olarak harbi ortaya koymuştu. Tüm İstanbul gibi Nafia vekaleti de süratle bir harp havasına girmeye başladı. Güya Trablusgarp cephesinde işlerin iyi gittiği söylenemese de kötü de olduğu söylenemezdi. Aslında çok kötüydü. Lakin biz öyle olmadığına inandırılıyorduk ya da öyle inanmak istiyorduk. İsviçre'de imzaladığımız anlaşmada İtalya ile aramızda yumuşatılmış bazı maddeler vardı şüphesiz. Ancak bunlar asıl olanı gözden kaçırmaya yetmemeliydi. Yumuşatılmış maddeler sadece hani olur ya bir gün biz tekrar güce haiz olursak yeni bir savaşa sebebiyet vermesin veya barış yapılan hükümetin kamuoyu nezdinde itibarı iyice sarsılmasın dercesine onurlu bir barış görüntüsü içindi. Bunu benim gibi bir mühendis bile anlayabilirdi ki askerler ve siyasetçiler herhalde daha iyi anlamışlardır. Halen daha Trablus ve Bingazi resmen bize aitti belki ama fiilen öyle değildi işte. Bir vakitler, mesela Hamit Padişah iken böyle bir anlaşma olsaydı, şüphe yok ki istibdada rağmen ve gizliden de olsa her şey çokça tartışılırdı. Kim bilir el altından ne neşriyatlar da yayılıverirdi. Lakin Balkan cephesinden gelen haberler Trablusgarp Harbi üzerinde bir suskunluk oluşturmuştu. Hayretim ise bir zamanların mektepte meydanda, hele ki meşrutiyet zamanlarında o ateşin nutuk atanların nerelere kaybolduğuydu. Trablusgarp Harbi üzerinde birçok kişi için bir suskunluk hakimdi. Bu nedenle hem Balkanlardan hem de Trablusgarp cephesinden gelen haberlerin fevkaladeliğini önce kavrayamasak da bir müddet sonra vaziyet anlaşıldı. Balkanlarda tam da Ahmet Salih gibi isimlerin de öngördüğü gibi yeni bir cephe açılmıştı. Birkaç Balkan devletinin, biraz da Sırp ve Bulgar krallıklarının ön ayak olması sonucunda devleti âliye harp ilan etmesiyle Balkan Harbi başlamıştı. Bu harp memleketin birçok mahfilinde güya ciddi bir şaşkınlık oluşturdu. Fakat Ahmet Salih gibiler için olağanüstü bir hal değildi. Onlar gibiler çeşitli tedbirler almaya başlamışlardı. Harbin iş bitiriciler için ne tür bir kazanç kapısı olduğunu bize gösteriyorlardı. Balkan Harbi'nin başlamasında Bulgar ve Sırp krallıklarının etkisi fevkalade olmuştu. Selanik limanından giden topların ne için alındığı anlaşılmıştı. Ahmet Salih haklı çıkmıştı. Ahmet Salih'in ahlakını onaylamasam da bu keskin öngörüsüne bir kez daha hayran kalmıştı. Ahmet Salih bu denli keskin ve isabetli bakış açısına sahip olduğu kadar keşke bir de ahlaka ve erdeme de sahip olsaydı. Memleket için, millet için Ahmet Salih o zaman ne denli faydalı bir insan olurdu. Lakin acaba o zaman bu denli keskin ve isabetli öngörüleri olan bir insan olabilir miydi? Ahlak ve erdem kadar bir insanı güzel gösteren hiçbir süse rast gelmemiştim. Ama ahlak ve erdemin insanı nasıl kısıtladığını ve böylece şeytani olandan uzak kalarak insanın güzelliğe eriştiğini unutmamak da lazımdı. Yoksa Ahmet Salih'in bu maharetlerine hayran olmak şeytana aldanmak mıydı? Harbin başlaması ile memlekette harp sıkıntıları da hafiften hafiften etkisini göstermeye başladı. Belliydi ki Balkan Harbi Trablusgarp Harbi'ne benzemeyecekti. Bu harp deniz ötesi topraklarda cereyan etmiyordu. Anadolu ve Rumeli'nden uzakta yaşanmıyordu. Bu harp İstanbul'un çok yakınında yaşanıyordu. Tuhaf olanı şuydu ki daha dün bağımsızlığını kazanmış olan Bulgaristan, tüm bu devletlerin en güçlüsü ve önderi olarak Osmanlı'ya kafa tutuyordu. Payitahtta ise genel olarak yaşanan her türlü sıkıntıya karşın çok da ciddi bir endişe henüz hakim değildi. Dairede müdür beyi kahvesini içer vaziyette ve afiyette gördüm. Hatta öyle ki başta şafak tercüman-ı hakikat olmak üzere ikdam ve efkar da dair masasının üzerindeki gazeteleri gayet keyfi bir vaziyette okuyor ve adeta bir tatil sabahı havasındaymışçasına da rahat hareket ediyordu. Buna karşın vekalette harbin gidişatı üzerine alınacak pozisyonlara göre yeni hareket tarzları bazı birimlerce de oluşturuluyordu. Bunların en fazla yekün teşkil edeni ise askeri stratejik yapılar olan yol, hastane, cephanelik gibi yapıların ya yenilerini yapmak ya da onarmak üzerine en hızlı neler yapılabileceği sorusuna cevap bulmaktı. Mühendislik ilminin gerektirdiği vasıflarda bu tür yapılar için önceden zaten hazırlıklı olarak kısa sürede tedbirlerimizi aldık. bize işin daha ziyade sivil kısmı kalıyordu. Zaten anlayamadığım husus da buydu. Harbi giren bir memleket öncelikle işin askeri kısmını düşünmez miydi? Neyse ben bana verilen görevleri yapıyor, hatta olması muhtemel aksilikleri de düşünerek tedbiren fazladan bazı işler de yapıyorum. Mesai bitiminde soluk almak için Eminönü iskelesine indim. Boğazda ağır aksak ilerleyen gemileri, sandalları, hatta yelkenli küçük gemileri izleyerek sahil boyu yürüdüm. Dönüşte Sarayburnu açıklarına gidip püfür püfür esen ılık rüzgardan istifade etme düşüncesiyle yola koyulduğumda daha yeni baskıdan çıkmış olan akşam gazetelerinden birini satan küçük bir çocuğa tesadüf ettim. Başında yuvarlak kırmızı fesi, boynunda içi gazete dolu heybesi, kollarında yırtıklar olan mintanının altında beli sıkı, paçaları bol, ütüsüz ama temiz bir pantolon giymiş olan bu küçük gözüme olanca şirinliği de gözükünce her zaman almak adetim olmamakla birlikte sattığı akşam gazetesini almaya karar verdim. Gerçi matbuatın Balkan Harbi'ni nasıl karşıladığını da merak etmiyor değildim. Ama beni bu gazeteyi almaya iten ilk amil çocuğun şirinliğiydi. Biraz da yalnızlığımın oluşturduğu suskunluğu kırmak için kendisine gazeteyi de konuşarak söze başladım. Ne yazıyor?
Balkan Harbi'ni yazıyor beyzadem.
Mühim yazılar mı?
Fevkalade. Muharrirler çok şeyler yazıp çizmişler.
Sen okudun mu?
Öyle diyorlar beyzadem.
Okuman yazman yok mu?
Var ama okumaya fırsat mı var?
Neden?
Cerideyi alır almaz sokaklarda dolaşmaya başlıyorum.
Peki nereden öğrendin yazılanların mühim olduğunu?
Allah herkes öyle diyor. Hatta almadan da mühim diyorlar.
Almadan mı?
Evet.
O nasıl oluyor?
Bilmem. Duyuyorlar herhalde.
Duyuyorlar herhalde. İşte bu söz ne yazık ki bizim hareket tarzımızın sırrıydı. Okumaktan, idrak etmekten evvel duymaya endeksliydik biz. Aslında halen daha destanlar çağını yaşıyorduk dersek ileri gitmiş olmayız ya. Modern çağın destanlar devrini okusaydık, düşünseydik, düşündüklerimizi söyleyebilseydik, söylediklerimiz üzerinden sonuca varsaydık. Yapamadığımız için, yapmadığımız için, izin verilmediği için veya izin verilemediği için okusak da konuşamayan, sadece laf kalabalığı edenler olarak kaldığımız için. Aslında Balkan Harbi böyle çıktı. Trablusgarp Harbi de böyle çıkmıştı. Fütursuzca ilerleyen sivil siyaset böyle çıktı. Biz bugün o çıkanları isteksizce hazmetmeye maruz kalmış biçareleriz, o kadar. Peki küçük, sen bu gazeteleri hiç okumaz mısın?
Okurum tabii.
Ne zaman?
İade ederken.
İade oluyor mu?
Olmaz mı? Keşke olmasa.
Neden?
Kazancımız düşüyor o zaman. Oysa para lazım.
Para kime lazım değil ki?
Öyle öyle ama bana daha çok lazım.
Bak şimdi meraklandım. Neden çok lazım?
Mektep için.
Mektep için mi?
Evet, mektep için. Fukara babamın kazancı yetmiyor.
Ne iş yapar baban?
Marif'te kalem katibi.
İyi değil mi kazancı?
Yok beyzadem, zaten küçük bir memur. Bir kendisi, bir anam, bir ninem, dört de kardeşim ve ben. Anla artık beyzadem.
Ya.
Ama ben büyük memur olacağım.
Ne olacaksın? Hiç tereddüt etmeden başını karşı kıyıya çevirerek gözlerini bir an kuleliğe götürdü ve yine hiç tereddüt etmeden bir çırpıda söyleyiverdi.
Sabit olacağım.
Sonra?
Harbiye'ye gideceğim. O da olmazsa önce Heybeli'ye gideceğim. Sonra da Bahriyeli olup denizlere açılacağım.
Fark etmiyor yani.
Etmiyor beyzadem. Kahramanca zabit olup büyük memur olduktan sonra.
Ya bunun yerine mühendis falan olsan, tüccar olsan, doktor olsan?
Yok, ben zabit olacağım. Beceremezsem belki onlardan biri olurum.
İlla ki okuyacaksın yani.
Okuyacağım tabii. Dayım gibi nalbant olmayacağım.
Dayın nalbant mı?
Evet, aynı zamanda demircidir de. Sultan Hamamı'nda dükkanı var, belki bilirsiniz. Arif Usta derler adına.
Dayını sever misin?
Çok, yaman adamdır. Zabitler ona yaptırırlar kılıçlarını. O da en çok kılıç yaparken mutlu olur.
Neden?
Zabitler için işte.
Küçük konuşurken aklıma küçüklüğüm geldi. Ben de subay olmak isterdim, pek çok çocuk gibi. Askerlik gerçekten Türk milletinin kanına işlemiş bir meslek olacak ki, benim memleketimde de aynı heves vardı. İstanbul'da. Küçüğe Ceride'nin parasını verdim. Başına da okşayıp sevdikten sonra yoluma koyuldum. 16. ayrımın sonu. Sayfa 178.